Kurtuluşa giden yol.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı tüm kıtalara merhaba. Ben Mehmet Kancı. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlanırken Kurtuluş Savaşı mücadelesinin hangi şartlarda verildiğini hatırlatmak amacıyla hazırladığımız Kurtuluşa Giden Yol programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde 30 Kasım 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesini takiben yaşanan gelişmeleri ele almıştık. Fransız ordusu Anadolu'nun güneyini hızla işgal ederken, İngiliz işgal güçleri de kabus gibi İstanbul'un üzerine çökerek bir direniş hareketinin doğuşunu engellemenin yollarını arıyor, İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin peşine düşüyordu. İngilizler bir yandan da Bakü ve Musul başta olmak üzere petrol bölgelerine de el koymuşlardı. Fransız ve İngiliz donanmalarının 1912 yılından itibaren kömür kullanan buhar makineleriyle işleyen savaş gemilerinden akaryakıt kullanan savaş gemilerine geçişleri, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde petrol havzalarının stratejik önemini arttırmıştı. Osmanlı Devleti'nin Kafkaslar, Mezopotamya ve Arap Yarımadası'ndaki topraklarının yeraltı kaynakları bakımından barındırdığı değerin önemi haizdi. Bu nedenle dünya egemenliğine soyunan emperyalist devletler için petrol havzalarının ele geçirilmesi artık hayati öneme sahipti. Bu havzaların en önemlileri de Osmanlı sınırları içindeydi. Ancak işgalin en karanlık dönemi Anadolu halkı için henüz başlamamıştı. 1918 yılının son günlerinde Yunanistan başta olmak üzere Osmanlı devletlerinin topraklarını paylaşmanın peşinde olanlar kartlarını masaya açıyorlardı. İtilaf devletleri mağlupların kaderine karar verecekleri gün olarak 18 Ocak 1919 tarihini belirlemiş, Fransa'nın başkenti Paris'te bir konferans toplamayı kararlaştırmışlardı. Peki neden 18 Ocak? Bu tarihi seçmelerinin altında en az bir asıra dayanan bir intikam hırsı yatmaktaydı. 18 Ocak Alman İmparatorluğu'nun bir başka deyişle 2. Reich'ın kuruluşunun yıl dönümü günüydü. İşte bu konferans için henüz hazırlıklar yapılırken 1918 yılının Aralık ayında dönemin Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos Avrupa başkentlerinin kapılarını aşındırıyordu. Paris'i ziyaret eden Venizelos, akabinde İngiltere Başbakanı Lord George'a bir nota göndererek Marmaris'ten Marmara Denizi'ne kadar tüm Batı Anadolu topraklarının kendilerine bırakılmasına yönelik taleplerini yinelemişti. Ancak Yunan devleti bu beklentisinde yalnız değildi. İtalyan krallığı da aynı toprakların talibiydi. ...18 Ocak'ta Sözde Barış, Özde Paylaşım ve Yağma Konferansı, İtilaf devletlerine savaş ilan etmiş 32 devletin katılımıyla başladı. Konferansın yağma hedefli olduğunun inkar edilemeyecek delillerinden biri, savaş öncesi ve süresince imzalanan gizli anlaşmalarında yürürlüğe konmasına dair alınan karardı. Geçen bölümde de bahsetmiştik, 1916'da Osmanlı Devleti'nin paylaşımına dair Fransa, İngiltere ve Rus Çarlığı arasında kotarılan Sykes-Picot Anlaşması da bu gizli anlaşmalardan biriydi. Osmanlı Devleti'nin paylaşımına sıra geldiğinde işgalci devletlerin üzerinde durdukları en önemli husus Türk boğazlarının geleceğiydi. Varılan karar Türk ve Müslüman nüfusun Anadolu ve Rumeli yakalarından tamamen uzaklaştırılarak bir uluslararası yönetimin kurulmasıydı. İstanbul serbest liman haline gelecek ve İngiltere'nin isteğine uygun şekilde savaşta ve barışta her türden geminin geçişine izin verilecekti. Bu kararın alındığı günlerde İngiltere'nin Rusya'daki Bolşevik devrimine son vermek için bu ülkedeki iç savaşı kışkırttığını, desteklediğini ve Çarlık yanlısı güçlere yardım ulaştırmak için Türk boğazlarını ve Karadeniz'i kullanmak istediğini anımsamakta yarar var. Bu tehlikeyi gören ve 25 Ocak 1918'de ilan edilmiş olan Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı süresince Anadolu'daki bağımsızlık hareketine diplomatik, askeri ve ekonomik desteğini esirgemeyecekti. Osmanlı Devleti'nin geri kalan toprakları içinse o denli ciddi itilaflar yaşandı ki, savaşta ortak olanlar paylaşım masasında birbirlerine düşman kesildiler. savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin düşmanlarına yardım edenler de bu paylaşımdan paylarını talep ediyorlardı. Emir Faysal 6 Şubat'ta konferansa katılarak Diyarbakır-İskenderun hattının güneyindeki topraklarda bir Arap konfederasyonu kurma taleplerini galiplerin dikkatine sundu. 12 Şubat'ta ise Ermeni temsilcileri Bogos Nubar Paşa ile Avetis Aharonyan Paris'teki konferansa katıldılar. Onlar da Trabzon'dan başlayıp Doğu illerini kapsayarak İskenderun'da Akdeniz'le buluşacak bir devletin 20 yıl süreyle Avrupa devletlerinin birinin mandası altında kendilerine bırakılması yönündeki taleplerini sundular. Şerif Paşa ise konferansa yolladığı memorandumla Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Musul ve Urfa'yı kapsayan bir sözde Kürt devleti talebinde bulunuyordu. İzmir meselesi ise başlı başına bir tartışma konusu haline gelmişti. İtalyan Krallığı 1915 Londra ve 1917 Saint-Jean-de-Maurienne anlaşmalarına dayanarak Antalya ve İzmir'le 12 adanın kendilerine bırakılması konusunda ısrarlıydı. Londra hükümeti ise İzmir'i Yunanistan'a bırakmaktan yanaydı, ancak kendi vatandaşları dahi bu ihtimalden endişe duymaktaydı. Hatta bu endişe İzmir'deki İngiliz Ticaret Odası üyesi tüccarlar tarafından rapora dönüştürülmüş olarak 14 Şubat 1919 günü Yüksek Komiserliğe sunuldu. İngiliz tüccarlar bu raporda İzmir'in Yunanistan'a bırakılması halinde Makedonya ve Girit'teki gibi Türklerin soykırıma maruz kalacağını ifade etmekten çekinmemişlerdi. Ayrıca İzmir kent merkezindeki nüfus çoğunluğu Hristiyanlarda dahi olsa Rumların nüfustaki oranlarının 1/3 düzeyinde olduğuna dikkat çekiliyordu. Vilayet çoğunluğunda ve tarım yapılan bölgelerde ise çoğunluğun mutlak şekilde Türklerde olduğunun altı çizilmekteydi. Ancak İngiliz hükümetine kendi vatandaşları tarafından yapılan uyarılar dahi etki etmeyecek ve İzmir Yunanistan'a bırakılacaktı. Yine de Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda Paris'te nihai bir karar alınması 1919 yılında mümkün olmadı. Almanya ile 28 Haziran 1919'da Versay'da, Avusturya ile 10 Eylül 1919'da Paris'teki Saint-Germain-en-Laye'da, Bulgaristan'la ise 27 Kasım 1919'da yine Paris'teki Nöy Anlaşmaları imzalandı. Bu ülkeler Osmanlı Devleti'nden farklı olarak toprak bütünlüklerini büyük ölçüde muhafaza etmeyi başardılar. Osmanlı Devleti ve Anadolu halkı içinse Avrupalı müttefiklerinden farklı olarak Kurt Kanunu işletilmekteydi. Osmanlı bir daha ayağa kalkamayacak bir şekilde Anadolu'ya hapsedilecek ve elinde avucunda hiçbir ekonomik gücün bırakılmaması sağlanacaktı. İtilaf devletleri Anadolu'da büyüyen isyan ateşini fark edince bölme ve parçalama planlarını yazılı belgeye dönüştüren Sevr Anlaşması'nı 10 Ağustos 1920 günü imzalayacaklardı. Ancak o tarihte Anadolu halkı için bu anlaşma artık yok hükmündeydi. Paris Konferansı günlerine yani 1919 yılının ilk aylarına dönecek olursak, İtilaf devletleri kendi aralarında anlaşmaya varamamış olsalar da işgaller devam ediyordu. Mart ayında Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi Fransız askerleri, Samsun'sa İngiliz askerleri tarafından işgal edildi. 16 Mart'ta İngiliz askerlerinin hedefi, bugün Şanlıurfa sınırları içerisindeki Akçakale ve hemen karşısındaki Tel Abyad oluyordu. Dinleyicilerimizin hafızalarında henüz tazedir. Tel Abyad, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı esnasında PKK-YPG terör örgütü unsurlarından temizlediği yerleşim yerleri arasında yer aldı.
Atına binmiş elinde dizgin, atına binmiş elinde dizgin oldu cephe. Hiç vermez bozdun oyun eline. Çeteler içinde yılanım azgın, vurunan tepkiler namus günü.
Evet, dönüyoruz 30 Nisan 1919'a. İngilizler Kars'ın yönetimini Ermenilere bırakırken, İtalyan askerleri de Mayıs'ın ilk haftasından itibaren Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris'e ayak basıyor, 1911-1912 yıllarındaki Trablusgarp Savaşı ile Rodos merkezli olarak Güney Ege Adaları'nda başlattıkları işgal sürecini Anadolu topraklarına taşıyorlardı. Anadolu'nun güneyinde halkın el yordamıyla direniş için ayağa kalkma çabası sürerken, Türk milleti için 3 yıldan uzun sürecek yasın başlangıcı da yaklaşıyordu. 6 Mayıs'ta İngiltere ve Fransa'nın Yunanistan'a işgal için yeşil ışık yakmasıyla, İzmir için Türk tarihine kara bir damga vuracak süreç de başladı. İşgal için Yunanistan yalnız değildi. 13 Mayıs 1919 günü Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Yunan savaş gemilerinden oluşan donanma İzmir açıklarında görüldü. Filo komutanları İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe başkanlığında toplanarak İzmir'in işgal planını ele aldılar. İşgal tarihi olarak 15 Mayıs belirlendi. 14 Mayıs günü gece saat 23.30'da Amiral Calthorpe tarafından Ali Nadir Paşa'ya verilen ikinci ve son notada İzmir'in İtilaf Devletleri adına Yunanistan tarafından işgal edileceği bildiriliyor, tüm Osmanlı askerlerinin kışlalara toplanmasını ve Yunan komutanlarının talimatları doğrultusunda hareket edilmesi isteniyordu. Notada ayrıca direniş gösterilmesi halinde İtilaf Kuvvetleri Donanması'nın İzmir'e ateş açmakta tereddüt etmeyeceği tehdidi de yer alıyordu. 15 Mayıs 1919 sabah saat 02'de Yunan ordusunun çıkarma kafilesi Midilli Adası'nın Yero Limanı'ndan yola çıktı. Filo sabah 7.30 sıralarında İzmir'e ulaştığında yerli Rumların kordonda başlattıkları taşkınlıklar ilerleyen saatlerde yaşanacak vahşetin de habercisiydi. Kurtuluşa giden yolun ikinci bölümünü burada noktalıyoruz. Gelecek bölümde İzmir'in işgalini kapsamlı şekilde ele alarak İstanbul'da ve Anadolu'da Yunan mezaliminin başlangıcının yarattığı etkileri ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı ve yapımda Murat Baran'la teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.